Herkese merhaba. Gece Fanzin'in bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz her hafta cumartesi gününün ilk saatlerinde programın diğer co-hostu Kıvanç'la birlikte bu haftanın gelişmelerini beraber sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Evet Kıvanç, hoş geldin tekrar.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Bu hafta özel bir durum oldu bu arada. Programı cuma gecesi yerine perşembe gecesi çekiyoruz. Ama yine cumartesi gününün ilk saatlerinde yayında olacak.
Ve çok da şeyimiz var, çok konu var. Bir hafta nasıl geçti anlamadım. Bu bir haftalık süre zarfında bir sürü yeni konu biriktirmişiz. Bekleyemedik yani cuma akşamı, perşembe akşamından yayına girebildik.
Kesinlikle ve bu hafta gerçekten önemli gelişmeler de oldu. Şimdi birazdan aktarmaya başlayacağız. Peki hazırsak başlayalım mı?
Gündem hazır.
Harika. O zaman ilk haber seni çok şaşırtacak. Çünkü Gece Fanzin'in geçen haftaki bölümünü dinleyenler hatırlayacaktır. Konsolların vergileriyle ilgili konuşmuştuk, haber vermiştik. Konsolların biliyorsunuz 18 Nisan'da başlayan ve 30 Eylül'e kadar devam edeceği söylenen bir vergi durumu vardı. Vergi dilimi konsollarda %50'ye çıkartılmıştı. Ve geçen hafta da belirttiğimiz gibi bunun özellikle de yeni konsolların çıkış döneminin bu kadar yaklaşması, bu kadar yaklaşırken bir anda tekrardan %20'lik vergi dilimine düşürmesini pek olası bulmuyorduk. Ve bu gerçekleşti. Tekrardan uzatıldı. Yeni bir kararla, Cumhurbaşkanlığı kararıyla ve maalesef yeni çıkacak olan Xbox X, S Series, S ve yeni PlayStation 5'i maalesef %50'lik ek vergi dilimiyle alabileceğiz. Ve bu arada belki geçen bölümlerden de hatırlarsınız, Microsoft'un Türkiye fiyatları biraz belli olmuştu. Daha doğrusu ilk gün yayınlamışlardı ve daha sonra hemen geri çekmişlerdi. O sayfayı kapatmışlardı. Oradaki görünen ilk top fiyatta Microsoft X'in fiyatı 7.499 TL gözüküyordu. Tabii ki o fiyat hatalı. Şimdi muhtemelen yine tahminen 9.000-10.000 TL civarı olacak. Yani çok güzel sağlam bir vergi olacak üründe. Ne diyorsun?
Genelde Türkiye'deki vergi politikasına baktığımızda çıkan bir vergi tekrardan geri alınmıyor. İşte özel iletişim vergisi, ÖTV, bunlar hatırla 99 depremi sonrası çıkan ve o dönemki deprem sebebiyle oluşan yaraları sarmak için bir dönem için oluşturulmuş, bütçeler için çıkartılmış vergilerdi. Hayatımızda kalıcı hale geldi. Bu vergi de o şekilde. Tabii ki altında ithalatı kısmak anlamında, hani cari açığı düşürmek anlamında bir mantık yatıyor muhakkak. Ama gene de konsol fiyatlarını artık hani evlere girebilen yani orta direğin ulaşabildiği bir cihaz olmaktan artık gerçekten belli bir gelir kademesinin çok üzerinde kişilerin ancak alabileceği ciddi bir lüks tüketim malzemesi haline gelecek. Yani bugün her evde bulunamayan bir cihaz haline gelecek. Yani zenginlik belirtisi olacak.
Ya bu arada kesinlikle bunu da bitmiyor biliyorsun. Sadece konsol almakla bitmiyor. Televizyonun da buna uygun olacak. Mesela şimdi Xbox Series X alıyorsan bir de çok iyi bir 4K ve en az HDMI 2.1 portlu bir televizyon da alman lazım. Onların fiyatları da zaten belli seviyelerde. Peki diğer ekipmanlarını da alman lazım. Oyun alacaksın sonuçta, kablo alacaksın vesaire. Diğer oyun ekipmanlarını işte şarj adaptörü vesaire alacaksın. Yani bu fiyatlar katlana katlana devam edecek. Sadece yani bunu 10.000 TL verdim, yeni konsol aldığımla bitmeyecek.
İşte çok pahalı bir hobi haline geldi oyun oynamak o anlamda. Yani neredeyse golf oynamak kadar pahalı bir hobi haline geliyor. Bunların hepsini alt alta koyduğunda çok ciddi bir bütçe. Konsolu aldın, televizyonu aldın, oyunlarını aldın. Kendi oyun servislerini aldım. Oyun içi satın almaları, season pass'leri, DLC'leri, şunlar bunlar derken gerçekten servet ya. Yani çok büyük bir parayı gözden çıkarmak lazım. Bir de hatta şeyde de çok sıkıntı yani. Hani belli bir yaş aşmış ve bunu hobi olarak icra eden kişiler için o kadar büyük problem değil belki. En azından bunun için gelirleri var. Ama hani çocuklarına bunu almayı düşünen aileler için gerçekten çok ciddi ve ulaşılmaz bir masraf haline geldi. Yani karne hediyesi PlayStation alma veya karne hediyesi konsol alma olgusu artık rafa kalkacak bence.
Yani, bence de çok azalacak.
Yani çocuğu sınıfı geçti diye kimse gidip de böyle bu saydığım masrafları yapıp belki alt alta yazsak 40-50 bin TL'ye yakın bir masraf çıkıyor kabaca. Okulu geçti, sınıfı geçti diye de yani kimse bu masrafı yapmasın.
Kesinlikle. Ben tekrardan Xbox X yerine belki S serisine bir şans verebilir diye düşünüyorum. Tek farkı 1440p çözünürlüğe sahip olması. Bence gayet alınabilir ama işte dediğim gibi fiyatını görmek lazım. Onun da ilk fiyatları, ilk sızdırılan fiyatları Microsoft'un sitesinde 4799 TL'di yanlış hatırlamıyorsam. Tabii ki şimdi o fiyatlardan gelmeyecek. Çünkü o zaman bu %50'lik ek verginin muhtemelen hani kalkacağı planlanıyordu. Benim tahminim yine 6000-7000 seviyesinde olur herhalde onun fiyatı, giriş fiyatı da. Bence o da çok yüksek ama bakalım göreceğiz. Bir de bu konsollar tabii ki Türkiye'de bulunabilecek mi, alınabilecek mi? Ondan da pek yani belki çok limited edition olarak böyle çok küçük oranlarda gelecektir diye tahmin ediyorum ama bence asıl yaygınlaşması herhalde 2020'nin ilk çeyreğini bulacak. 2021'in ilk çeyreğini bulacak. Fakat ben yani şimdi bugün açıklanan Cumhurbaşkanı kararından sonra hani tekrar diyorlar ya bu kararı 2020 sonuna kadar uzattık diye, erteledik diye. Ben 2020'nin sonlarında da bu şeyin kalkmayacağını aslında çok eminim. Öyle söyleyebilirim. Bence devam edecek bu. Hiçbir zaman da bu belki pandemi sonrasına bırakılır ve hatta senin de söylediğin gibi deprem vergisi gibi belki kalıcı olarak hayatına devam edecektir.
Bir de burada ben şunu söylemek istiyorum. Muhtemelen üretici firmalar bunlarla alakalı bir önlem almışlardır ama yani gene de söylemekte fayda var. Özellikle PlayStation 4 çıktığında hatırla biz gece beklemiştik. Daha Türkiye'ye ilk geldiğinde bir elektronik sitesi üzerinden satış yapılacağını, gece 3'te satış yapılacağını öğrenmiştik ve çok kısıtlı bir adette. O gece uyumamıştık. Gece 3'te satışa çıkar çıkmaz bir şekilde şansımız yaver gitmişti ve alabilmiştik. Ama 10 adette falan satılıyordu. Sonrasında da sabah mesela almak isteyen hiç kimse alamamıştı. Ve PlayStation sonra da kara borsaya düştü. Yani böyle güvenilir hiçbir satıcının elinde, mağazaların, elektronik mağazaların elinde kalmamıştı. Sağda solda işte çantacı dediğimiz satıcıların elinde geziyordu. Yeni konsolların inşallah bu şekilde olmasın.
Yani açıkçası bu seferki kara borsa fiyatını tahmin edemiyorum yani. Konsollar bu kadar fiyatları yükselmişken bir de kara borsanın fiyatı ne olur? Hiç tahmin etmek yani, bile istemiyorum.
Gelip de ben 10 tane alacağım, 20 tane alacağım diyen kişiye soru işaretiyle yaklaşmasını bekliyorum firmalar. Yani bir kişi alıyorsa bir tane alır, iki tane alır en fazla. Ama onun fazlası adedinde satın alıp onun sonrasında üstüne kar koyup satan kişilere göz açtırmıyor olması lazım firmaların. Bu şekilde bir haksız kazancı önüne geçiliyor olması lazım.
Kesinlikle. Bir de bugün şey de belli oldu. Xbox Series X'in 1 TB biliyorsunuz genişletebilir bir paketi var. Bu bir NVMe bir storage kullanıyor. Bir hafıza depolama ünitesi kullanıyor. Ve siz bununla Xbox X'inizin ya da S'inizin hafızasını depolama ünitesini artırabiliyorsunuz. Bunun fiyatı da belli oldu. Tabii ki Amerika fiyatı belli oldu. $219. Şöyle bir durum var burada. Şimdi Xbox Series S'in geliş üzerine gelen diski 512 GB. Bu haliyle de bence yeni oyunlar için pek yeterli olmayacak. Bayağı bir yetersiz kalacak. Siz tekrardan bu 1 TB'lık ek depolama ünitesini aldığınız anda 1,5 TB'a çıkartabileceksiniz belki ama bu sefer de bir $219'lık bir masraf yapmış olacaksınız. Ek bir masrafa girmiş olacaksınız. Bu durumda da yani Xbox Series X'in neredeyse birebir aynı fiyatına denk gelecek. Biraz S avantajını kaybedecek diye tahmin ediyorum. Çünkü bu durumda 1 TB'lık Xbox Series X almak çok çok daha mantıklı bana sorarsanız. Göreceğiz. Türkiye fiyatlarıyla ilgili hiçbir şey belli değil. Sadece Amerika fiyatları belli oldu. Bu ürün de ne zaman gelir, ne zaman çıkacak onunla ilgili de hiçbir bilgi yok. Yani muhtemelen bunu da 2021'in ilk çeyreğinde itibaren görmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum Türkiye'de.
Mesela şey vardı. Enteresan bir noktaya çekeyim şimdi. Biliyorsun PlayStation kafeler var. İçeride 10 tane 15 tane PlayStation var. İşte gidiyorsun çeşitli oyunlar oynuyorsun diyorsun. Benim gördüğüm PlayStation 3'e kadar PlayStation kafeler bir şekilde getirebildiler. 4 çok fazla görmedim. Zaten çok gitmiyorum artık tabii ki. Yaşım itibariyle gitmiyorum. Ama mesela bir PlayStation kafeyi PlayStation 5 ile nasıl işletebilirsin? Düşünsene 10 tane PlayStation alacaksın içeri. Böyle bir yatırım yapacaksın. Onunla göre televizyon alacaksın. Gündemde. Hani o yatırımı yapana kadar teknokent kurarsın neredeyse o yatırımı. Yani gerçekten çok enteresan yerlere geldi.
Aslında şöyle bir şey düşündüm. Sen bunu dile getirince hani belki de mantıklı olacak. Çünkü niye biliyor musun? Kimse bunları alamayacağı için böyle herkes bu ürünlere ulaşamayacağı için belki de internet kafeler altın çağını yaşayacak. Çünkü insanlar sadece burada orada görebilecekler bu ürünleri. PlayStation 5'i, Xbox X'i. Belki de önem kazanabilir. Bilmiyorum. Belki böyle bir teorim var ama sadece böyle hani şey olur ya, lüks otogalerilere böyle sadece bakan tipler vardır. Gelip sadece orada arabaları incelerler. Belki bu da aynı etki yaratabilir. Kimse alamayacağı için.
Olabilir ama tabii ki şimdi bu ciddi bir yatırım bütçesi gerektireceği için, yani sen bir kafe açtın, 10 tane PlayStation 5, ona uygun televizyon filan gibisinden bir yatırım kalemlerini alt alta koyduğunda çok ciddi bir ödüler çıktığı için, gelip onu bir saat oynamak istediği kişiye de haliyle bugün o kadar ücretin belki 5 mislini 10 mislini uygulayacak. Hani bilmiyorum bugün saatliği ne kadardır ama yani gidip 100 lira 200 liraya saatlik oyun oynamaya da kimse gitmez. Onun için belki hani o iş modelini zaten işletmeciler bizden çok daha iyi hesaplayarak fizibilitesine bakacaklardır diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Bir de şunu düşünmek lazım. Doların gidişatını, ne olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Ve işte şu anda yani belli bir kur sürekli artmaya da devam ediyor. Öyle söyleyeyim. Ve bu konsollar çıktığı zaman Aralık döneminde ne olacak bilemiyoruz. Çünkü Eylül ayında bile kur sürekli artmaya devam ediyor.
Evet, yani çok hareketli bir kur tarafında çok hareketli bir ay geçirdik Eylül ayı olarak. Ağustos ayı da bundan çok farklı değildi. Bugün biliyorsun bugün biz bunu 24 Eylül gecesi çekiyoruz, yani Perşembe günü. Bugün piyasalar için çok önemli bir gündü. Para piyasası kurulunun kararı toplantısı vardı ve karar açıklıyordu. Bu anlamda da özellikle finans piyasalarının gerçekten nefeslerini tutup acaba nasıl bir karar çıkacak diye beklediği günlerden biriydi. Ben de biliyorsun finans piyasalarını yakından takip eden bir bireysel yatırımcıyım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Biz ağırlıkla hani teknoloji konularını konuşuyor olsak da teknolojiyle ilintili diğer başka birçok sosyal konuya da değiniyoruz programımızda. Bunlardan bir tanesi de tabii ki hani hayatımızın her alanında bizim karşımıza çıkan ekonomi. Ama ekonomi konusunda asla hiçbir zaman kimseye yatırım tavsiyesi vermeyiz, veremeyiz. Öyle bir zaten know-how'umuz, öyle bir yetkinliğimiz, bilgi birikimimiz yok, öyle bir sertifikamız da yok. Dolayısıyla buradan bunu söyleyelim. Kimseye hiçbir zaman bu program kapsamında yatırım tavsiyesi vermeyeceğiz. Ama hani piyasalar anlamında ben bugün takip ettiğim kadarıyla şunu söyleyeyim. Genel olarak Merkez Bankası'nın faizi aynı tutması bekleniyordu. Faizi değiştirmeyeceği yönünde bir beklenti vardı. Herhalde bir 100 tane finansçı sorsan yani 99'un görüşü bu şekildeydi. Bugün beklentileri tamamen tersi şekilde 200 bas puan faiz artışı yaptı Merkez Bankası. Bu da 2 yıl sonra, yani 2018 yılında en son faiz artışını yapmıştı. O zamandan bu zamana ilk kez bir faiz artışıyla Merkez Bankası reaksiyon verdi buradaki artışa. Bu esasında dediğim gibi piyasa tarafından beklenmeyen bir şeydi. Ama hani matematiksel olarak rakamları alt alta koyduğumda da olması gereken bir şeydi. Zaten kurda da hemen bu kararın ertesinde bu beklendik bir şey olmadığı için fiyatlanmamıştı. Bu da bir aşağı yönlü hareket oldu. Yani bugün yine rekorları üst üste deneyen dolar kuru, işte 7.70'ler, 7.75'lere doğru hatta giden dolar kuru, bu kararla beraber 7.54 seviyesine kadar bir anda gevşedi. Sonra tabii ki tekrardan biraz daha yukarıya doğru bir hareket yaptı. 7.60'lara falan geldi. 7.64'te kapattı hatta seansı. Para piyasasının bu anlamda, yani para piyasası kurulunun bu anlamda aldığı karar piyasalarda gerçekten sürprizle karşılandı diyebilirim. Bu şu anlamda da önemli. Merkez Bankası bir parça şu mesajı verdi. 200 bas puan vardı. Oyun değiştirici bir şey değil. Çok büyük bir dramatik böyle bir anda böyle her şeyi alt üst edecek bir meblağ değil. Çok büyük bir meblağ değil. O anlamda hani hiçbir şey de böyle bir anda işte kurdaki artış veya azalış trendini darmadağın edecek veya hani kartların baştan karılacağı falan bir rakam değil. Ama en azından Merkez Bankası şu mesajı verdi. Ben özellikle siyasetten de bağımsız olarak bir karar alabiliyorum ve piyasayı yakından izliyorum. Ve yeri geldiğinde de piyasaya faiz artışı yönünde de olsa müdahalelerde bulunmakta imtina etmiyorum, etmeyeceğim mesajını vermiş oldu. Bu da en azından birçok çevre tarafından da olumlu okundu. Bakalım gerisi nasıl gelecek, devamı nasıl olacak?
Umarım olumlu yansır.
Ya bu iş biraz da şöyle yani. Sonuçta aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık şeklinde bir şey. biliyorsun faiz arttığı zaman haliyle Türk lirasının getirisi daha fazla olduğu için özellikle dışarıdan yatırımcı için cazip hale geliyor. Ve yüksek faiz veren bir ülkede fonlar meblağlarını değerlendirmek isteyebiliyorlar. Böylelikle de ülke içerisine döviz girdisi oluyor. Bonlaşan bir şeyin de fiyatı ucuzlayacağı için döviz aşağıya geliyor. Bu işin pozitif yönü. Ama bir de negatif yönü var. Faiz arttırdığın zaman haliyle yatırımcının birçok sanayi kolunda krediyle dönen, krediyle büyüyen, krediyle yatırım yapan firmanın da maliyetine ciddi yansıdığı için ekonomiyi de o anlamda yavaşlatıyor. Mesela geçtiğimiz aylarda hakikaten çok düşük faizle krediler verildi ve o kredileri çeken birçok müteşebbis farklı iş kollarında yatırımlar yaptı. Dolayısıyla bu da ekonomide çarkların daha hızlı dönmesine sebebiyet verdi. Ama şimdi mesela krediler faizleri yükseldiği zaman haliyle insanlar hani o yüksek faizden borçlanıp onu bir iş kolu haline getirip oradan bir yatırım yapma hevesi içerisinde olmayacaklar. O da ekonomiyi yavaşlatacak bir süreç. İşte o anlamda iki tarafı da sıkıntılı bir konu gibi bakmak lazım. Artık hani önümüzdeki dönemde göreceğiz ama yani bunun zaten yapılıyor olması gerekiyordu. Yani bu faiz artışını artık bu yükselen kur trendiyle beraber zaten piyasa ihtiyacı vardı. Bakalım hep beraber önümüzdeki dönemde neden yaşanacağını göreceğiz.
Umarım olumlu olur. Hep beraber göreceğiz. Peki. Kesinlikle. Bir sonraki haberimize geçelim. Biliyorsunuz 16 Eylül'de Apple iOS 14'ü yayınlamıştı. Bugün bir bug fix geldi. Özellikle de biliyorsunuz iOS 14'ün en önemli özelliklerinden bir tanesi varsayılan uygulamaları, özellikle mail ve browser'ı değiştirebiliyorsunuz. Safari yerine Google Chrome ya da işte Edge tercih edebiliyorsunuz. Aynı şey mailde de geçerli. Gmail, Outlook vesaire istediğiniz e-mail client'ini kullanabiliyorsunuz. Ama şöyle bir bug vardı. Kapatıp açtığınızda ya da telefonunuzu restart ettiğinizde tekrardan eski haline dönüyordu. Bunu düzeltmişler özellikle. Bu arada sadece de iOS 14 ile de kalmamışlar. 14.0 ile kalmamışlar. Aynı zamanda tvOS'a da, watchOS'a da yeni bug fix geldi. Bu hepsinin 0.1 sürümü geldi. Baktığınız zaman çok önemli bir yama yok. Yani bir geliştirme yok. Mesela Apple Watch'ta ne gelmiş? Sadece işte Apple Pay kullanıyorsanız ki zaten şu anda biz kapsam dışıyız ülke olarak. Buna bir geliştirme gelmiş. Buna bir fix gelmiş. Onun dışında çok önem verilecek bir şey yok. Birkaç Wi-Fi işte network'ünün Wi-Fi bağlantısının düzeltilmesi dışında çok önemli bir şey yok. Bir sonrakine geçeyim o zaman. iPhone 12'nin çıkış tarihi ve ne zaman bu etkinliğin yapılacağı merak ediliyordu. O da biraz belli oldu gibi, öyle söyleyeyim. Bu haberimiz bu arada Apple Insider'da okuduğum bir haberden kaynaklanıyor. iPhone 12 ile ilgili çıkış planları sızdırılmış ve bu plana göre iPhone 12'nin 16 Ekim günü satışa sunulacağı ve etkinliğinin de 13 Ekim Salı günü yapılacağı söyleniyor, iddia ediliyor. Bakalım ne zaman çıkacak, neler göreceğiz? Hep beraber merakla bekliyoruz. Ülke fiyatlarını da çok merakla bekliyoruz tabii ki. O da büyük bir konu. Bu arada bir sizdirilen daha bir görüntü oldu. Bir haber daha oldu. O da biliyorsunuz Apple'ın özellikle iPhone'ların en büyük problemi bu Lightning kablolarıdır. Hepimizde var, artık hepimizin çekmecelerinden taşmış durumda. Çünkü bir sürü aksesuarla birlikte artık Lightning kabloları geliyor. Fakat şu var, bu Lightning kabloları biliyorsunuz inanılmaz dayanıksızdır. Sürekli bozdururlar böyle bir ay kullanmadan. Özellikle de 1 metre üzeri versiyonları çok çok dayanıksız. Hiç tavsiye etmiyoruz o yüzden. Çok daha iyi Anker gibi işte ya da Mophie gibi çok daha iyi markalar var. Çok daha korumalı ürünler üreten. Şimdi bununla ilgili de şöyle bir imaj sızdırıldı. Bu yeni iPhone 12 ile birlikte daha korumalı braided yapıda bir Lightning'de USB-C kablosunun geleceği söyleniyor. Hatta bunun görselleri vesaire her şey ortaya çıkmış. Yani demek ki çok yüksek olasılıkla ya iPhone 12 ile birlikte göreceğiz ya da bir ek aksesuar olarak bu ürünü görebileceğiz.
Sunumdan çıkmaz. Apple bunu yapmıyor genelde.
Muhtemelen yani çıkmayacaktır. Ek bir ücretle sunacaklardır.
Hatta kutunun içeriğinin gitgide daha da hafifleteceği söyleniyor. İşte artık şey de çıkmayacak.
Apple Watch'larda gördük zaten. Evet.
Aynen öyle. Kulaklık çıkmayacak, şarj çıkmayacak gibi hani dedikodular çok var. Yani Apple'ın bazen Apple ürünlerini ben de severek kullanan bir kişi olsam da belli noktalarda tüketicinin cebine gözünü fazla dikiyor olması politikasını eleştiriyor. Yani bir ürün aldıktan sonra 2 sene 3 sene sonra bilinçli bir şekilde update yükleyerek o ürünün performansını düşürmek, pil kalitesini aşağı çekmek gibi kendisinin de itiraf ettiği bir politikası var. Gerçekten yani bu ister istemez insanda bir şey uyandırıyor, antipati uyandırıyor.
O zaman tekrar Apple'dan bahsetmişken bir sonraki haberimize geçelim. Biliyorsunuz Apple'la özellikle bu Fortnite'in yapımcısı Epic Games arasında çok büyük bir kavga var. Çok büyük bir dava var. Bunun ne olacağı hiç belli olmaz. Ve akışı nasıl ilerleyecek hiçbirimiz bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir tek bir şey var ki Epic Games biliyorsunuz şu an itibariyle bütün hem Apple Store'dan kaldırıldı hem de macOS dahil hiçbir Apple'la bağlantılı cihazda kullanılamıyor. Apple hatta lisansını iptal etti Epic Games'in. Burada şöyle bir sıkıntı var. Biliyorsunuz Epic Games kullandığı, arka planda kullandığı engine, Unreal Engine ve bununla ilgili bu lisansın sahibi de Epic Games olduğu için buna dayandırılan oyunlarda da bir şey olacak mı, bir gelişme olacak mı? Apple her ne kadar bununla ilgili hayır olmayacak dese de, buna dayalı bilgiler verse de bu da belli değil. Yani mahkemenin sonucunda belki Epic artık Apple bu Unreal Engine'i kullanamaz ya da gibi bir karar çıkarsa, böyle bir karar alınırsa da bütün Unreal Engine'i kullanan oyunlarda tehlikeye girecek bu arada. Bu arada şöyle bir şey de oldu, gelişme de oldu. Spotify zaten çok büyük bir şikayetçiydi bu konuda. Apple'ın ücretleri, bu ücret politikası konusunda aboneliklerden aldığı. Apple biliyorsunuz bir %30'luk bir kesinti yapıyor üreticilerden. Siz bir ürününüzü yayınladınız diyelim, bir aylık modelli bir subscription modeliyle ürünlerinizi sunuyorsunuz diyelim. Burada bir %30'luk kesinti yapıyor. O payı kendisine alıyor. İkinci senelerden itibaren de bu kesinti %15'lere indiriyor. Ama özellikle Spotify tarafı olsun, işte bu Epic Games olsun, şöyle bir şey de bulunmuşlar, şöyle bir öneriler de bulunmuşlardı. Okey, hem Apple'ın kendi modeli üzerinden, store üzerinden de biz aboneliklerimizi satabilelim. Hem de bir link olsun, oraya bağlansın isteyen kullanıcı. Oradan da bizim kendi store'umuza erişerek de satın alabilsin dedi. Ama işte zaten Epic Games'in arasını açan problem de bu olmuştu Apple'ın. Apple hiçbir şekilde kendi store'u dışında bu modelin, bu satış modelinin uygulanmasına izin vermiyor. İzin vermek de istemiyor, düşünmüyor da. Bakalım göreceğiz. Şimdi bu işte Spotify da bu şeye, bu Alliance'a güç birliğine dahil olmuş. Epic Games'e destek vermiş. Aynı zamanda işte baktığım zaman Deezer'ı da görüyorum. Bu da bir ses firması, müzik firması. Aynı zamanda Tile da var. Tile'ı şeyden hatırlarsınız. Apple'ın da biliyorsunuz AirTag gibi bir ürünle, bir takip ürünüyle, Bluetooth üzerinden takip yapabilen bir ürünle geleceği söyleniyor. Belki bunu da iPhone 12 etkinliğiyle birlikte görebiliriz bu ürünü de. İşte Tile da orada Apple'ın bu işe girmesinden herhalde şikayetçi olacak ki o da bu şeye katılmış. Bu şikayetçiler grubuna katılmış. O da ortak bir davada hep beraber birleşip de Apple'a karşı dava açacaklar.
Yani
bakalım.
Bu yine etkilenen benim gördüm. Yine tüketici etkileniyor. Yani işte Unreal Engine içeren aplikasyonları, oyunları artık bir Apple cihazı çalıştırmayacak kararından bunu severek, keyifle oynayan tüketici etkilenecek. Yani burada gene şey gibi geliyor bana. İşte filler tepişir, çimenlere zehir gibi olacak gibi. Öyle algılıyoruz.
Ya da Apple'ın geleceği çok etkilenecek. Çünkü bunlarla baktığın zaman gayet önemli üreticiler. Yani şimdi Unreal Engine dediğin engine bence çok önemli bir oyun motoru oyun dünyası için. Yani bu engine'i kullanan bir dolu oyun var. Ya yani bunların gitmesi kimseyi sevindirmez. Aynı şekilde Spotify bence müzik tarafında eşsiz bir uygulama, çok önemli bir uygulama. Eğer bunun da hani kızıp da gideceğini zannetmiyorum ama hani ortak bir kararla boykot etmeleri ya da tamamen işte servisinde bir kesintiye uğratmaları hiç kimse açısından iyi olmayacaktır. Apple dahil.
Evet. Apple demişken şey tarafında çok önemli gelişmeler oldu galiba Blizzard tarafında bu hafta.
Evet. Activision birleşmesinden sonra, daha doğrusu Activision'ın Blizzard'ı satın almasından sonra biliyorsun çoğu kişi ayrılmıştı. Özellikle de tepe yöneticileri, eski kurucuları. Bugün o tarafta aslında bakarsan şöyle bir gelişme var. Mike Morhaime var. Apple'ın özür dilerim. Apple çok aklıma kaldı herhalde. Bu Blizzard'ın kurucularından bir tanesi ve bir önceki CEO'su. Activision döneminde de CEO'luk yaptı bu arada ama ayrıldı sonradan. Yeni bir firma kurdu. Dreamhaven diye. Bence çok önemli bir gelişme. Beni de çok heyecanlandıran bir gelişme oldu. İşte bu Dreamhaven altında iki tane de yeni oyun stüdyosu var. Bir tanesi Moonshot, bir tanesi de Secret Door diye. Ve ekibe de baktığınız anda şu anda 27 tane personel sahip ve sürekli de bunu geliştireceklerini söylüyorlar. Bu ekip içerisine baktığınız anda Jason Hayes var, Dustin Brower var, onun dışında Eric Dodds var, Hearthstone'dan tanıdığımız. Yani bilebildiğiniz eski core Blizzard ekibi Dreamhaven'da toplanmış ve çok iyi bir şekilde geliyorlar gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak. Yeni güzel eski tatlarda oyunlarla umarım geleceklerdir. Ne dersin?
Yani umarım gelirler. Çünkü gerçekten Blizzard çok önemli. Oyun sektörü için çok önemli bir firma. Ama herhalde şu son 3 senedir, 4 senedir daha fare doğuruyor şeklinde devam ediyor hayatına. Ya baktığımızda doğru düzgün en azından bize hitap eden çok fazla bir oyun çıkmadı. Mevcut oyunların hep işte üstüne yeni eklentiler, remastered versiyonları, işte HD grafikleri çevrilmiş eski oyunların versiyonları bu şekilde kendini tekrar eden bir firma oldu. Normalde yenilikçi, yani tarz yaratan bir firmadır. Yani RTS yapan Warcraft'la beraber firmalardan biridir. Open World MMO'ları,
Warcraft gibi.
MMO'ları, Warcraft'ı çıkartan, Diablo'yu çıkartan, yani bu anlamda çığır açan öncü firmalardan biriyken şimdi böyle işte arkaya çekilmiş, işte şey çıktıktan sonra League of Legends'lar bilmem neleri falan takip edebilmek için işte reaksiyon veren, yani proaktiften reaktif tarafa geçmiş bir firma. Yani son yıllarda çıkarttığı hiçbir oyundan çıkışı ben eskiden aldığım gibi keyif alarak oynamıyorum. Mesela Overwatch'u çok ben heyecanlı beklemiştim. Çıktığı zaman aldım direkt. Yani şu anda artık oynanamaz halde, yani şeyden geçilmiyor, cheaterlardan geçilmiyor. İşte aimbotlar, şunlar bunlar. Bunlardan geçilmiyor. Matchmaking sistemi çok kötü. Yani pek oynanacak halde değil. Öyle söyleyeyim.
Overwatch benim için de çok büyük hayal kırıklığı. Benim bu arada çok ilgimi de çekmemişti aslına bakarsan. O türü çok sevmiyorum. FPS türünü çok sevmiyorum. Bir de şey, grafikleri de çok bana hoş gelmemişti. Çok çocuksu gelmişti. Çok kartuniş gelmişti. Yani şimdi onun yenisi geliyor. Overwatch 2 gelecek. Oynar mıyım? Hiç düşünmüyorum. Hiç sanmıyorum. Ama onun dışında bana sorarsan diğer kırıkları, yani hayal kırıkları çok fazla oldu Blizzard tarafında. Mesela Warcraft 3'ün remastered sürümü bence tamamen bir hayal kırıklığı. Yani oyuna hiçbir şey katamamışlar. Yani eski hatırladığımız Warcraft 3 efsanelerden bir tanesidir benim için. Yani remastered sürümünden ben hiçbir keyif alamadım, öyle söyleyeyim. Hatta bir süre sonra sıkıldım. Artık hiç açıp da yani arada gireyim de şu hani eski kampanyayı, şu tekrardan o eski duyguları yaşamak için oynayayım diye bir his bile içimde kalmadı, öyle söyleyeyim. Bir kenarda sadece Battle.net'te bir yerlerde duruyor. Diablo Immortal zaten büyük bir hayal kırıklığıyla duyuruldu. BlizzCon'da dediler ki işte yeni bir Diablo duyurmadık ama Diablo 4'ü duyurmuyoruz ama işte yeni bir mobil oyun duyuruyoruz. Nedir? İşte Çinli bu Tencent'le bir işbirliği yaptık ve işte Diablo Immortal tüm işte şeyleri telefonlara gelecek. Bu arada şunu fark ettim ki işte rekorumu geçen episodda, hatta editörümüzün de notlarında okumuşsunuzdur. İşte rekorumu yine kırmaya yaklaştım. O yüzden bundan sonra işte sayarı kapatıyorum. Bir daha dememeye çalışacağım. Şu var. Yani Blizzard'da bilmiyorum. Bir şeylerin değişmesi lazım. Ve Activision birleşmesi bence hiç yaramadı Blizzard'a. Yani bendeki yani World of Warcraft mesela en sevdiğim oyunlardan bir tanesidir. Ama hiç ilgimi çekmiyor. Özellikle son expansionları Shadowlands vesaire benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Hiçbir şekilde ilgimi çekmiyor. Yeni yayınlanan trailerlarının da hani kaliteleri çok güzeldi bu arada. Hepsi için özellikle de Uther ve Arthas'ı tekrardan görmek sevindirdi ama içerik olarak hiç ilgimi çekmedi açıkçası. Yani bir de benim için World of Warcraft tamamen Chris Madsen'di. Onun kattığı hava, dinamizmi, işte sunumları vesairesi, yani asıl bence o Warcraft havasını yaşatan şeydi. Zaten işte Thrall'ın da sesiydi kendisi. Bence o Blizzard'dan ayrıldıktan sonra Warcraft'ta biraz değişime uğradı. Tamamen şimdi ayrı bir yapıda gidiyorlar. Bilmiyorum. Yani pek ama parlak görmüyorum geleceklerini. Diablo 4 de okey. İlk bir hype yarattı duyulduktan sonra. İlk görüntüler de fena gözükmüyor. Hatta bir demo videosu var. Herkes izlemiştir. Daha böyle karanlık bir atmosferde geçiyor ama bakalım onu da göreceğiz. Bu arada ne zaman çıkacak o da belli değil, biliyorsunuz. Blizzard'ın bir coming soon böyle diye bir şeyi vardır. Algısı vardır. Ama o sunu ne zaman işte piyasaya sunulacağı hiçbir zaman tam olarak belirtilmez. Çıkış çok yaklaşmadıkça, işte mükemmelleştirilmedikçe. Yani muhtemelen 2021 yılını da görmeyeceğiz. Çünkü onunla ilgili daha Immortal'ı görmedik. Immortal ortada yok. Immortal ortadan kayboldu. Mobil oyun ve çıkmaya çok yakın. Ha, sadece bir skin giydirilmiş bir Diablo oyunu olacağı bile söylense de daha ortalarda bile yok. Demo aşamasında, beta aşamasında bile değil. Diablo 4 herhalde 2022 en erken görebileceğiz.
Blizzard'ın buralara bu halde düşmesi, yani görmek bunu gerçekten üzücü. Yani kendi oyun konferansını düzenleyebilecek kadar geniş bir oyuncu kitlesine sahip, öylesinde de bir oyun portföyüne sahip bir firmanın şimdi kendini sadece tekrar eden, işte oyun çıkartacağız ama ne zaman çıkacağı dahi belli değil konumuna düşen, yani oyuncularına güven de vermeyen bir firma haline düşmesi gerçekten çok kötü. Yani işte burada yine insan gücünün, her ne kadar tamamen teknolojik bir sektörden bahsediyor olsak da, insan gücünün, insan kalitesinin, insan emeğinin ne kadar öne çıktığını yine bir kez daha görüyoruz. Elindeki iyi adamlarını kaybedince firma da artık o eski kalitesinden çok uzaklaştı. Ben de mesela şeyi çok bekliyorum. Yani yıllardır beklerim. Warcraft 3'ten sonra yeni bir RTS gelmedi. Biliyorsun Warcraft 3'ten sonra artık o World of Warcraft'a
muhtemelen gelmeyecekti zaten. Çünkü yani hiç o yönde bir çalışma yok. Evet. Ya da yeni bir şey çıkacak. Yeni bir title çıkacak.
Yani ben RTS oyunlarını çok seven birisi olarak StarCraft'ı evet oynadım. StarCraft 2'yi oynadım. Ama RTS'i böyle şeyde çok, yani multiplayer'dan ziyade campaign single player oynamayı daha çok seven birisiyim. Belli bir öykün çerçevesi içerisinde veya işte yani yakın arkadaşlarımla oynayacaksam multiplayer oynarım. Ama onlar şeyde de birazcık uzağımdır. Random birileri, yani rastgele birileri gelsin onlarla multiplayer oynayayım. Yani çok keyif aldığım bir şey değil. StarCraft'ta da o şeyi de çok alamadım. O eski keyfi alamadım haliyle. Warcraft'ın yenisinin gelmesini o anlamda çok hevesle bekliyordum ama yani en ufak bir ışık yok gördüğüm kadarıyla. Şey bizim için Heroes of the Storm bu arada. Yine Blizzard oyunlarından. İlk çıktığında beta versiyonunu oynamış ve gerçekten oyuna hayran kalmış birisi olarak. Sonrasında inanılmaz teferruatlı hale getirilen, devamlı yeni eklentiler, yeni karakterlerle neyin ne olduğunu en azından bizim için takip etmesi çok zor hale getirilen bir oyundu. Ben zaten oynamıyorum herhalde 2 yıldır, 3 yıldır. Ama ilk çıktığında çok keyifli oynuyorduk. Onun da mesela çok daha fazla arkasında duramayırdı.
Aslında karakterlerin modellemesi vesairesi, haritalar, yani hepsi güzeldi. Yani hepsi çok ilgi çekiyordu. Ama bilmiyorum, ben ana problemi orada matchmaking sisteminde görüyorum. Ya o hiçbir zaman bir dengeli bir matchmaking sistemi olmadı. Yani ne zaman bir eşleştirme yapsa random matchmaking modda, her zaman yani çok balanssız takımlar gelmeye başlamıştı. Ve bir süre sonra bu şey keyfi bozmaya başladı. Çünkü siz bir takımla oynuyorsunuz, sizin takımdaki hiçbir tecrübeli bir oyuncu yok. Karşı takım böyle inanılmaz profesyonel ya da işte birbirine alışık oyunculardan kurulu. Tabii ki doğal olarak sizi yerle bir ediyorlar. Bu tarafta da kimse zevk almıyordu, keyif almıyordu bu oyundan. Ya bir de senin dediğin gibi çok fazla karakter arttırıldı. Hani belki güzel bir şey sürekli bir yenilik gelmesi ama evet, bunlara bir alışma süresi var. Ve bir de şeyler çok değişti hatırlarsan. Bu talent sistemi var orada da. İşte o hero'lara gelen talent sistemini sürekli değiştirdiler. O da bence biraz dengeyi bozdu. Oyuncuların hoşuna gitmedi.
Ya zaten günümüz oyun sektöründe belki de en büyük eksiklerden biri bizim gibi casual gamer denen, yani günün açık işte yarım saatini, bir saatini maksimum, o da her gün olmamak kaydıyla oyuna ayırabilen kişilere hitap eden oyun sayısının çok az olması. Yani bugün sen, yani bu saydığımız oyunlardan herhangi bir tanesini oynayayım ve hakkını vereyim, keyif alarak karşımdakiyle çekişerek bir yerlere geleyim dediğin noktada oyuna en az 3 saatini 4 saatini harcayacaksın. Her şeyini bileceksin, bütün detaylarına haiz olacaksın öyle. Onun için de zaman lazım. Yani bu zamanı yaratabilen var ama yani biz yaratabilen kısımda değiliz. Dolayısıyla hani hadi oynayalım dediğimizde, yani o kadar çok teferruat çıkıyor ki karşıma. Hangi birini nasıl oynayayım, nasıl çözeyim, ne yapayım, ne edeyim derken zaten hani oyunu genel olarak kaybediyor ve keyif almayayım, bir sonraki tura geçmeme kararı alıyorum. Şey de öyle, Heroes of the Storm da öyle. Yani ilk başlarda biraz daha böyle belli mekanikleri, bazı özellikleri olan bir oyundu. Şimdi dediğin gibi talentlar, o talentların kontra talentları, işte o level içi geliştirmeler, şunlar bunlar. Yani hani gerçekten oyunu çok iyi biliyor olman lazım. Keyif alıp oynayabiliyor olman için. Onun için de zaman anlamında çok ciddi yatırım yapman lazım. O da yoksa, kusura bakma, sen burada yoksun. Bu, hani sırf bu şey için değil, birçok oyun için geçerli. Belki hani bizim gibi eski Championship Manager'dan gelen, şu anda Football Manager'a adapte olmaya çalışan ama en azından kendi adıma söylüyorum, adapte olamayan kişiler için de aynı şey geçerli. Sanırım o tarafta da bir gelişme var Football Manager tarafında.
Evet, o tarafta güzel bir gelişme var. Football Manager 2021 bugün duyuruldu. Bugün itibariyle 24 Kasım'da da PC ve Mac'e geliyor. Ve PC ve Mac dışında Xbox'a da geliyor. Bu da yeni bir sürpriz. Microsoft o tarafta inanılmaz güçlendi. Öyle söyleyeyim. Bir de bu haftanın haberleri içerisinde yok. Çünkü küçük bir başlık olduğu için, ama Bethesda'yı da satın aldılar biliyorsunuz. Yani Microsoft oyun tarafında bayağı iyi şekilde devam ediyor. Ve ciddi bir güç oldu. Güç haline geldi. Ve işte kendi bünyesinde bulunan Xbox Game Pass'i de sürekli geliştiriyor. İçeriklerini sürekli geliştiriyor. Bence bu şeyde, bu nesilde inanılmaz iddialı geliyorlar. Öyle söyleyeyim. Tekrardan Football Manager 2021'e dönersek, bugün sadece küçük bir trailer yayınlandı. Ve orada işte 24 Kasım'da geleceğinden bahsedildi. İşte Xbox detayı var orada. İlk defa Xbox'a da geliyor dediğimiz gibi. Fiyat belli bu arada, 249 TL. Ama işte 24 Kasım'a kadar sipariş verilirse eğer 224 TL'den satın alabiliyor. Şöyle bir gelişme oldu ama trailer'da benim dikkatimi çeken. İzlerseniz arkada spiker sesleri duyacaksınız. İşte oyunu anlatan spiker sesleri duyacaksınız. Hatta Türkçe spiker sesi de duyacaksınız. Türkçe bir şekilde işte topu aldı, taca attı vesaire, böyle arkalardan spiker sesleri de geliyor. Spiker ansörü de geliyor. Benim tahminim muhtemelen oyuna sesli speaker da eklenecek ve bunda birkaç dil desteği de olacak diye düşünüyorum. Tabii şu anda hiçbir detay yok. Tek yaptıkları bir açıklama var. Sosyal medya kanallarımız üzerinden Ekim ayının başlarında duyuru yapacağız oyuna yeni gelecek özelliklerle diye bahsediyorlar. Hep beraber göreceğiz ama Football Manager kendini çok tekrar ettirmeye başladı bana kalırsa. Ben iyi bir Football Manager sever olarak söyleyebilirim ki çok oyunun bir önceki serilerden çok bir farkı kalmıyor her sene. İşte ve detaylar çok artmaya başladı, öyle söyleyeyim. Özellikle şu basın konuşmaları biraz beni artık germeye başladı. Çünkü her maç sonrasında basına çıkıp da, ki bazı basın konuşmaları da inanılmaz detaylı geçiyor. Öyle söyleyeyim. Adamlar bir anda size 20 soru bile sorabiliyorlar. İşte şu an oldu, transfer bütçesi ne olacak, işte bilmem ne gelecek mi, şu olacak mı? Artık yani her maç yaptıktan sonra bu şeye girmek bir süre sonra bayıyor. Tekrardan Football Manager için konuşursak, evet, bu sesli speaker olayı bayağı bir ses getirecek bence, eğer gerçekleşirse. Bu bir tahmin şu an için.
Sana orada o zaman biraz daha heyecan yaratacak, hype yaratacak bir şey söyleyeyim. Ben sosyal medya platformlarının, özellikle YouTube'da Vole diye bir sosyal platform var. Skor platformu. Severek takip ediyorum. Hem orada gerçekten beğendiğim yorumcuları bir araya getiren kaliteli bir program. Ki biliyorsun yani günümüzde spor yorumculuğu, işte televizyona çıkıp böyle böyle kavga etmek de spor yorumculuğu olarak da adlandırılıyor. Ki ben asla keyif almıyorum öyle bir program seyretmekten. O anlamda voley bana ilaç gibi geliyor. Orada da Ali Ece var. Belki yani biliyorsundur Ali Ece'yi. Beni en severek takip ettiğim spor yorumcularından biri. Bu haftaki voley programlarından, köşelerinden bir tanesinde Ali Ece'nin meşhur bir tane videosu var. Football Manager oynarken sanırım Liverpool çalıştırıyor. O sırada işte kalecisi Pepe Reina olmayacak bir gol yiyor. O da bilgisayarın başında çıldırıyor. Pepe Reina'ya işte sen gibi kaleci olmaz olsun maskalara vuruyor. Yani kendi özünü oynuyor orada. O Football Manager editörleri, bu YouTube'da bayağı meşhur oldu bu video. Football Manager editörleri bunu görmüşler. Çok da hoşlarına gitmiş. Ve bu spiker özelliğinde Türkiye'de yer vermek için Ali Ece'ye teklifte bulmuşlar. Programda bunu açıkladı. Bakalım, eğer teklifi kabul eder ve şey yaparsa gerçekten renk katar oyun.
Olursa güzel bir eklenti olur. Özellikle diğer dillerde gelirse bence gayet güzel bir eklenti olacaktır.
Kesinlikle.
Peki, oyunlar için...
Ama futbol menajeri. Ben yani deminki şeyden, yani belki dinleyenler de şunu diyebilir. Ya bu ne yeteneksiz adam, hiçbir şey, hiçbir oyunda beceremiyor diye, ama Championship Manager'ın ilk yıllarından, 90'lı yıllarda Championship Manager'ı çok ciddi efor sarf etmiş, çok oynamış insanlardan biri olarak şunu söyleyeyim. Ben futbol menajeri beceremiyorum. Yani bana inanılmaz teferruatlı geliyor. Yani ben futbol menajeri kadro mühendisliği anlamında çok severek menajerlik oyunlarını öyle gönül vermiş birisiyim. Ama bu, yani bu da çok teferruatlı. Tamam, çok güzel bir oyun. Ama ya bu teferruatın içerisinde ben kayboluyorum. Ve kadro mühendisliği de aradığım tadı bulamayınca işte basın toplantısı, antrenman ayarları, taktik ayarları falan, bunlar bana gerçekten çok zor geliyor. Ve belli anlamda da simülasyon olmanın, yani tamam simülasyon bu, ama yani gerçek hayatı simüle etmenin de birazcık da ötesine geliyor. Yani gerçek hayatta bir hiçbir zaman bir teknik direktör o teferruatta bir taktiği futbolcusuna iletmiyor. Yani bak, rakip takım sahanın şu sırasındayken ve oradan şuna pas atıyorken sen de o sırada şurada dur. Topu aldığında, kısa pas attığında yanındakine ver ama uzun pası şuna at falan. Yani zaten bunu birebir 11 tane futbolcusu her birine teker teker hiçbir teknik direktör anlatamaz. Anlatsa da o futbolcu 90 dakika o adrenalin ve heyecan içerisinde onu tatbik edemez. Onun için hani o iş bence birazcık şeyin ötesine geçiyor. Gerçekliğin ötesine geçiyor ve benim için de fazla teferruat. Ben ne yansıyım o anlamda beceremiyorum.
Aslında şöyle bir şey var orada. Özellikle son serilerde delege edebiliyorsun üstündeki görevleri. Mesela işte antrenman programını yapmak istemiyorsan ya da işte oradaki kişilerin işte kimlerde dursun vesaire, işte set piece'leri ayarlayayım, işte buradaki vuruşları seçeyim vesaire gibi uğraşmak istemiyorsan onları delege edebiliyorsun asistanına, ya da transferleri bile delege edebiliyorsun işte. Director of Football gitsin, işte oyun baksın, işte scoutlar, head of scout gidip de oyuncuları araştırsın, raporlamaları alsın, yapsın diye yapabiliyorsun. Ama evet, baktığın zaman bu sefer de tamamen oyun şeye dönüyor. Yani sen sadece transfer yapan birisine dönüyorsun. Yani futbol manager değil de futbol chairman gibi oluyorsun. Evet, bu dediğin eleştiriye ben de katılıyorum. Bilmiyorum, biraz da bizim yaşlar belki belli bir seviyeye geldiği için o kadar çok detay artık görmek istemiyoruz. Ben bunu en son şeyde yaşamıştım. Çok yine hype yaratan bir şeydi Age of Empires 2. Ama geldikten sonra birkaç oyun oynadım ve detaylardan sonra, işte yine oradaki counter ünitelerden sonra, yani oyundan inanılmaz soğudum ve en son kaldırdım zaten. Silip kaldırdım, uninstall ettim. Ondan sonra Red Dead'e tekrar döndüm. Red Dead Alert'in de remastered'ı çıktı ve inanılmaz güzel bu arada. Herkese tavsiye ederim. Seriyi seviyorsanız ve tekrardan Red Alert Command & Conquer serisine bir şans vermek istiyorsanız gayet güzel olmuş. Yeni grafikleri de çok çok çok güzel olmuş. Ve o işte çok detaylı da değil. Tam böyle bizim gibi casual'lara yönelik güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Bu arada sanki oyun bölümünü bayağı bir uzattık. İstersen diğer haberlere geçelim yavaştan.
Aynen. Bir de remastered %70 indirimde Steam'de, onu da en son hani
gördüm, şey onu da gördüm ama bana çok mantıklı gelmedi açıkçası o fiyatlardan almak. Neden dersen, bence bir EA Play aboneliğine girip de EA Play aboneliği başlatıp da hani o abonelik içerisinde sahip olmak çok çok daha mantıklı olacaktır. Ki ben Red Alert'in de Remastered Edition'ın da fiyatının daha da düşeceğini çok büyük ihtimalle, hatta yeni bu işte Christmas dönemiyle birlikte de 50 liralara vesaire düşeceğini tahmin ediyorum. Öngörüyorum. Daha doğrusu bence, yani ben olsam o fiyattan şu an almayı pek düşünmem. Biraz daha beklerim açıkçası.
Katılıyorum. Evet, ne var başka konumuz?
Oyun haberlerini bir oyun kartıyla, oyunda kullanabilecek bir kartla sonlandıralım. Nvidia'nın GeForce serisinin duyurusunu yapmıştık yine haberlerimiz içerisinde geçen hafta. 3080 ve RTX 3090 tanıtılmıştı. Türkiye fiyatları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Özellikle 3080 serisi için 9000 TL'lerden başlayan fiyatlardan sunuluyor 3080. Bu arada gayet güzel bir kart. Bugün tekrardan bir mailing oldu Nvidia tarafından. Dendi ki 3090 işte 24 Eylül saat 16 itibariyle satışa sunulacak. Ön sipariş verebilirsiniz. Ben tıkladığım zaman hiçbir şekilde sipariş veremedim. Çünkü satan bir partner bile yoktu Türkiye'de. Ama bu demek değildir ki ön sipariş verilemeyecek. Evet, belki Nvidia'nın sitesi üzerinden veremeyeceksiniz ama yakın zamanda demek ki Türkiye'ye gelecek. Bir de orada şöyle bir ibare vardı dikkat çeken. 14.400 TL'den başlayan fiyatlarla diyor. Evet, yüksek mi? Yüksek. Ama baktığınız zaman şöyle, bir önceki serinin en üst kartı 2080 Ti 12.000-13.000 lira seviyelerindeydi. Şimdi baktığınızda 3090 gibi çok gelişmiş bir kart bile, Titan seviyesinde bir kart bile işte 14.400 seviyelerinden satılacak olması bence iyi bir gelişme. Bayağı bir fark yaratacaktır. Bu arada hani sadece oyun oynamak için düşünüyorsanız 3090 almanız biraz overkill olacak. Onun yerine 3080, işte 10.000 TL civarlarındaki 3080'i tercih edebilirsiniz. Ya da 3070 bile alabilirsiniz, öyle söyleyeyim. 3060 serisi de muhtemelen herhalde bu yıl bitmeden duyurulacak. Hatta o da tam böyle işte budget friendly, ekonomi serisi bir kart. Şu, ama şöyle güzel bir olan bir şey de var. Eski kartların fiyatları oldukça düştü. Mesela 2070 Super ya da 2060 Super düşünüyorsanız, hatta 2080 Super bile alabilirsiniz. 2080 Ti bile ciddi işte fiyat indirimlerine girdi. Yani o seri de gayet güzel bir şekilde işinizi görür. Evet deyip de oyun dünyasını bence kapatalım. Dinleyiciler evet. Bizi kapatmadan. Sadece oyun konuşuyorlar demesinler. Bugün tamam, çok ilginç şöyle bir gelişme oldu Kıvanç. Bilmiyorum haberin var mı? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, biliyorsun bu drone almak için oraya girip de 1200 TL'lik bir sınava giriyordun. IA 0 ve 1 sınavını alman gerekiyordu. Bu işte sınavın fiyatı önce 1200 TL'den 480 TL'ye düşürülmüştü. Sonra bugün bedava oldu bilgisi geldi. Ve hatta bu 20 soruluk bir test var orada. İşte IA seviyene göre alınması gereken. Onun da cevaplarını yayınlamışlar. WhatsApp'ta vesaire dolaşıyordu. İşte hemen gelin de ücretsiz yapmışlar vesaire diye. Şöyle ben de bir girip bakmak istedim, incelemek istedim. Site özellikle öğlen saatlerinde, hatta akşam bile bir girip de en son ne olmuş bir bakayım, tekrardan yavaşlama var mı, işte tekrar problem devam ediyor mu diye girdim. Evet, yavaşlama ve işte tamamen hatalar devam ediyor. Herhalde insanımız ücretsiz diye drone olmasa bile almak istiyor bu sertifikayı. İlginç. Sitede hala problemler var. Bence birkaç gün daha bekleyin. Muhtemelen ücretsiz hale getirmişler sınavı. Ama bilmiyorum, bu çok ender yaşanan bir durum. Türkiye özelinde düşünürsek eğer. Arkasından özel sürprizler gelebilir diye düşünüyorum. Artık dronlara ek vergi mi olur? Drone uçurma izni alırken bu izin için biliyorsunuz bu işte İHA sitesine girip de tekrardan oradan kayıt altına almanız gerekiyor bu uçuşunuzu. Hatta işte bir barkod basıp da işte bunu kolluk güçleri ya da işte bir polis vesaire çevirdiğinde sorduğunda göstermeniz gerekiyor. İbra etmeniz gerekiyor. Artık onlara da bir ek bir ücret mi gelir diye düşünmüyor değilim açıkçası. Korkuyla bekliyoruz.
Şimdi bu söylediğim furya Haziran ayında da olmuştu. Yine internet üzerinden, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden ücretsiz olarak yapılan bir online sınavla, 20 soruluk bir sınavla yine drone sertifikası dağıtılmıştı. Yine işte sorular mallar sağda solda geziyordu. Ben tabii ki oradaki soru cevaplarına bakarak değil. Ama kendim de o 20 soruluk sınavı yaparak şey olarak bir drone sertifikası aldım. İHA 1 sportif amatör sertifika olarak geçiyor adı. Bu sertifikayla beraber.
Sertifika dijital mi Kıvanç bu arada? Yani e-mail ile vesaire mi yolluyorlar?
E-mail ile geliyor. Yani sen zaten şeyde bir kayıt oluşturuyorsun. O sınava girmek için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü üzerinde bir kayıt oluşturuyorsun. Orada da e-mail adresini giriyorsun. Daha sonra sana sertifikanız hazırlanmıştır diye bir bilgi geliyor. Ki bu bilgi çok geç geliyor. Bu arada Haziran ayında ben o sınavı yaptım. Sınavı başarıyla tamamladığım bilgisi hemen zaten sınavdan sonra verildi. Ama sertifikanız tamamdır bilgisi ondan 3 ay sonra geldi. Dolayısıyla hani ben o 3 ay süre zarfında zaten benim hani drone'um 500 gramın altında olduğu için bir sertifikaya ihtiyacım yoktu ama o sertifikaya ihtiyacı olan kişiler de 3 ay beklemek durumunda kaldılar. Sınavı geçmiş olmalarına rağmen yani burada bir takım regülasyonlar ve düzenlemeler yapılıyor. Bir takım adımlar atılıyor gibi algılıyorum. Ama hani sonunda ne hedefleniyor ve nereye gelecek bunu yani kimsenin olmadığı gibi ben de kestiremiyorum. Bir takım regülasyonlar ve kuralların olması gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Ben de çünkü bir drone sahibiyim ve açık yüreklilikte şunu söyleyebilirim. Bu bir oyuncak değil. Yani bu öyle masumane bir yarış arabası gibi, uzaktan kumandalı araba gibi bir şey değil. Düzgün, bilinçli sorumlu eller tarafından uçuruluyor olması lazım. Gerçekten uçuşa uygun yerlerde bundan uçuruluyor. Eğitimli eller tarafından uçuruluyor olması lazım. Çünkü her ne kadar dediğim işte 500 gramın altında bir cihaz kullanıyor olmama rağmen yapacağım bir yanlış hareket o cihazın 100 metre yükseldiği bir yerden aşağı çakılmasına, çakıldığı zaman da can ve mal güvenliğini ciddi bir şekilde tehdit etmesine sebebiyet verebilir. Dolayısıyla bu hakikaten belli bir regülasyon dahilinde bunun yapılıyor olmasına ben kesinlikle katılıyorum. Ama mesela şu anda İstanbul ilinin hava sahası tamamen dronlara kapalı. Yani sen bunu drone uçurmak istersen ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı navigasyon haritalarıyla
çoğu yer red zone olarak işaretlenmiş zaten.
Senkronize çalışan bir drone'un varsa zaten kalkmayacaktı. Onun için yapman gereken şeye uygun. Yani gideceksin, özel izin alacaksın kaldırabiliyor olmak için. Yani o da çok herhalde kolay alınabilecek bir izin olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla şu anda İstanbul'da drone uçurmak çok mümkünatı olan bir şey değil. Tahminim önümüzdeki dönemde yine belki oturumun çok kalabalık olduğu insan popülasyonunun kalabalık olduğu yerlerden ziyade belki İstanbul'da biraz daha müsaifiye alanı diye adı geçen yerlerde drone uçurmanın serbest bırakılacağını ben düşünüyorum ve umuyorum. Çünkü yani gerçekten çok insanın oturduğu, yani nüfusun çok kalabalık olduğu bir yerde drone uçurmak çok mantıklı değil. Zaten çok fazla da uçuramıyorsun. Yani ben denedim. Özellikle wireless yani çok oturumu fazla olduğu bir yerde biliyorsun. Her evde wireless var. Her evde birçok elektronik cihaz var. Onlar da senin drone'un frekansını birçok yerde bozuyor. Ve menzilini kısaltıyor. Zaten çok o anlamda çok keyif alamıyorsun drone uçurmaktan. Zaten yani çok ciddi yapılaşmanın olduğu bir yerde drone'la neyin resmi çekeceksin ki? Beton bloklarının mı resmi çekeceksin? O da ayrı bir mesele. Dolayısıyla ama yani tamamen de yasaklamak da doğru değil. Belli yerlerde serbest bırakılması lazım. Yani o anlamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bence bu doğrultuda adımlar atacağına inanıyorum.
O yerlerde çok sıkıntı. Yani ben DJI'nin uygulamasından baktığım zaman da çok böyle neredeyse Edirne'ye kadar götürüyor seni. Yani şimdi bir drone uçurup da işte birkaç tane böyle shot almak istediğim zaman da gidip de işte Edirne'ye kadar gitmek istemiyorum. Oradaki bir işte parka gitmek istemiyorum açıkçası. Keşke daha uygun bölgeler yaratılsa da işte oralarda da gidip de dronlarımızda işte çekim yapabilsek diye düşünüyorum. Bu arada hoşuma gitmeyen bir özellik de şu oldu. Sorulara göz atarsanız zaten çok basit sorular öyle söyleyeyim. Yani siz 5 dakikalık bir inceleme yazısını okuyup da ya da bir eğitim yazısını okuyup da sınavı çok rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Yani buna rağmen insanların işte birbirlerine bu soruların cevaplarını vermesi yani açıkçası bana hiç uygun gelmedi. Yani çünkü yani drone uçuracaksanız belli başlı sorumluluklara sahip olmanız gerek. Ve işte bunlara da kafa yorup da biraz okuyup da biraz incelerseniz bence çok çok çok daha iyi olacaktır. Çünkü bu bilgiler çok temel bilgiler, çok da basit bilgiler. Yani sadece bir kopyayla işte bu soruları alıp da o sertifikayı almak tamam okey. Belki işinizi kolaylaştıracak ama bence bir kafa yorup da öğrenmek en iyisi.
Yani kesinlikle katılıyorum. Bu sadece bir 20 soruluk online bir sınavla olmamalı. Kesinlikle bir pratik eğitim ve pratik testten de geçiyor olmalı lazım. Çünkü bu sertifikayla beraber 25 kiloya kadar tekrar altını çiziyorum. 25 kiloya kadar bir drone uçurma iznin oluyor. Yetkinliğin oluyor. Yani 25 kilo kadar çok ciddi bir rakam. Yanlış bir kullanımda çok ciddi insanlara veya işte mala çok ciddi hasar verebilirsin. Onun için bence ciddi bir pratik eğitimin sonucunda bu sertifikanın verilmesine ben daha uygun diyorum. Her önüne gelen de almaması lazım. Yani nasıl bugün bir otomobil ehliyetini alırken önce bir kursa yazılıyorsun, belli aylar sürüyor, o kursla beraber işte pratik eğitime katılıyorsun. Ondan sonra da işte trafik polislerinin de iştirak ettiği bir pratik sınava önce yazılı, sonra da bir pratik sınava tabi tutuluyorsan bence bunda da kesinlikle farklı bir şey olmaması lazım.
Kesinlikle. Bir drone tarafını devam etmek gerekirse bir güzel gelişme daha var. DJI Mavic Air 2 sahiplerini çok sevindirecek bir gelişme oldu. DJI'nin Smart Controller uygulaması var. Daha doğrusu bir joystick gibi telefonunuzu kullanmadan bu Smart Controller üzerinden de dronlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Hatta drone filonuzu komple kayıt edip de bu kontrolcü üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Telefondan çok çok daha kullanımı basit. Öyle söyleyeyim. Çok daha rahat. hiçbir şekilde işte uğraşmıyorsunuz. Telefondaki bağlantı gitti, GPS vesaire, tekrardan bağlanayım, işte kabloyu takayım, şarj edeyim vesaire gibi problemleri yok. Bu arada çok da pahalı bir ürün, öyle söyleyeyim. Türkiye fiyatları yanlış hatırlamıyorsam 9.000-10.000 TL civarlarındaydı. En son duruma bakmadım. Peki bu yeni güncelleme ile birlikte versiyon 1.0.0.0.8.20 ile birlikte artık Mavic Air 2'nizi de bu DJI'ın FlyApp uygulaması üzerinden smart kontrolcü ile kullanabileceksiniz. Çok güzel bir gelişme. Bu Mavic Air bence çok güzel bir drone. Harika bir drone hatta. Prolardan sonra alınabilecek seviyedeki dronelardan bir tanesi. Özellikle girişinde biraz üstünde bir seviyeye sahipseniz artık bu smart kontrol ile birlikte de kontrolcü desteğiyle birlikte de daha keyifle uçurabileceksiniz dronlarınızı. Peki.
Ben de şey var, sonunu söyleyeyim, Mavic konusunda gerçekten çok güzel bir durum. Benim de hayalimde satın almak istediğim, gerçekten böyle gönlümde yatan aslan diyebileceğim dronlardan bir tanesi. Tabii ki şimdi mevcut kur seviyesi sebebiyle o da her ürünün olduğu gibi, her ithal ürünün olduğu gibi gitgide ulaşılmaz hale doğru geliyor. Ben de şu anda Spark var. Başlangıç seviyesi için herkese de önerebileceğim bir şey. Tabii bu Mavic Mini olarak artık daha çok satışa sunulan bir ürün oldu. Mavic Mini olarak satılıyor şu anda. DJI'nin
O da
ısınan
çok
ürün
mükemmel bir
portföyü
ürün bu
içerisinde.
arada. Ya Spark'a
O da çok
dahil
güzel bir
bence o
durum.
ürün şey ailesi de alttan gelen ürünler de Spark olsun, işte Mini olsun, hepsi çok güzel ürünler bence. Özellikle Mini'yi çok tavsiye ederim yani ilk giriş yapacak insanlara.
Ya zaten bence yani şey gibi bakmak lazım buna da, tekne gibi. Hani denizcilik hobisi olan birisi bir tekne aldığı zaman veya tekne alacağı zaman, yani çok abartı bir şey yoksa, eğer maddi durumu yoksa, bunun için belli kısıtlı bir bütçesi varsa, gidip de hemen ilk alacağı tekne 20 metrelik bir tekne olmuyor. 6-7 metrelik bir tekneyle bu işe giriyor. Keyif alırsa büyütüyor. Bu da öyle olmalı. Yani bunu drone alacak kişi de gidip, ya ben en iyisi hangisi, ya sar ortam bir tane Mavic Pro bilmem ne diyeceğine, ben diyorum
Phantom
ki
4
Mavic
ver bir tane falan vesaire.
Phantom 4 ver, orada işte
Sinematik
Inspire ver
çekim
falan.
yapacağım.
Ha, DJI Inspire ver mesela. Gidip hani artık şey, Hollywood filmi çekebilecek bir cihaz yani. Oralarda kullanılan cihaz. Yani, oralara gideceğine ya bir mini ile başla. Belki sevmeyeceksin. Çünkü o da var ya. Her hobiye bence önce minimum yatırımla girmek lazım. Bu da öyle. Belki sevmeyeceksin. Çünkü ister istemez meşakkatli bir şey. Yani çok hani çok çok abartı olmasa da yine belli bir şeyi var. Meşakkati var. Çekim yapacağın yeri bulacaksın. Zaten Türkiye'de çok ciddi otoritelerden izin alman lazım. Hadi onu da geçtim. Önceden şarj edeceğim, telefonunun kurulumunu ona göre yapacağım, hava durumunu takip edeceğim,
Ekipmanını hazırlayacaksın. Rüzgarı kontrol edeceksin.
ekipmanını hazırlayacağım, ona göre rüzgarı önceden çekeceksin. Ondan sonra nerede, neyi, nasıl bir rotada uçururum, ona karar vereceksin. Ondan sonra uçuşunu yapacaksın. Çektiğin resimlerin üzerinde tabii ki oynamalar yapman lazım. Sonuçta çok direkt yani şekilde çekemiyorsun. Belli filtreler uygulamak gerekiyor. Ve de drone uçuşundaki en büyük tehlike, çok genelde göz ardı ediliyor ama en büyük tehlike diğer canlılar. Yani ben birkaç kere başıma geldi. Uçurduğum yerde, yani sonuçta doğada çok görünen bir şey değil. Diğer canlılar için tanımlanamayan bir cisim halinde martılar saldırdı drone'uma. Yani önce bir taneydi, sonra 3-5, bir anda drone'un çevresinde martılar dönmeye başladı. Ve yani bayağı da yakından geçmeye başladılar. Çok ciddi şekilde dengesini bozdu. Bozulan dengede de drone'u neredeyse kaybedecektim. Neredeyse düşecekti. Acil bir şekilde tekrardan kaldırdım, yere indirdim. Her yerde de olabiliyor. Bunlar martıydı. Biraz daha şehir dışında bir yerde çekim yaparsan daha yırtıcı kuşla da karşılaşma ihtimali var tabii ki.
Evet, her an drone'unu kaybedebilirsin. İşte çevredeki şartları da gözden geçirmek lazım uçuş öncesinde. Peki, internet tarafından devam edelim. Turkcell Super Online 200 megabitlik platin paketini duyurdu. 149.90 TL'den başlıyor 12 ay taahhütle birlikte. Ama bazı kullanım şartları sunmuşlar, söylüyorlar bunun için. Mesela ben de bir 100 megabit platin paket kullanıcısı olarak, özellikle de Turkcell TV gibi bir saçmalık abonesiyseniz, saçmalık diyorum çünkü maalesef Turkcell TV'den kurtulamıyorum. benim aboneliğime işlemiş, yıllar önce bu dahil edilmiş bir şekilde isteğim dışında ki ilk defa ben bu Turkcell TV nedir diye bir gireyim dedim. Yıllar sonra, en az böyle 6-8 yıllık ilk çıktığından beri herhalde o kadar olmuştur. Bir deneyeyim dedim. İlk defa Apple TV üzerine deneme şansına eriştim. Bu arada fena da değilmiş, öyle söyleyeyim. Hani hiçbir şekilde benim artık televizyondan ilgimi çekmese de güzel özelliklerle geliyor. Öyle söyleyeyim. Görüntü kalitesi vesaire her şey yerindeydi. Neyse, 100 megabitten geçmek için, 200 megabite geçmek için konuştum ki benim normal tarifemde ben 149.90'dan da daha üst bir ücret ödüyorum. Maalesef geçemeyeceğimi, Turkcell TV'li bir pakete sahip olduğum için 100 megabitte 200'e geçemeyeceğim söylendi. Şöyle bir durum da var araştırdığım zaman. Şimdi apartmanlara gelen fiber hatlarda FTTP diye, yani Fiber to Build diye bir sistem kullanıyor. Mesela sizin apartmanınızın altına bir switch koyuyorlar. Sprint ya da işte Telekom bir switch koyuyor. Ve o switch üzerinden de kat altı kablosuyla da sizi evlere dağıtım yapılıyor. Şimdi bazı eski bu fiber sahiplerinde, fibere sahip olan evlerde, konutlarda bu sistemde 100 megabitlik switch kullanmış. Ve sizin bu switch'iniz de 1000 megabitlik UTP modüllü bir switch değilse eğer maalesef bu 200 megabitlik hızlardan yararlanamıyorsunuz. Neyi beklemeniz gerekiyor? Superonline'ın sizin apartmanınıza ya da işte evinize gelip de buradaki switch'i işte gigabit bir switch'le değiştirmesini beklemeniz gerekiyor. Şimdilik çok kapasite, yani çok sınırlı yerlerde kullanıma sürmüşler. Bakalım. Ama 200 megabitlerin gelmesi güzel bir haber, güzel bir gelişme. Ama şurada şöyle bir trik var. 200 megabit olsa da download hızı maalesef tekrar üstünü çizerek söylüyorum. Upload hızları yine 5 megabit. Bence çok çok çok ultra şekilde mantıksız. Çünkü 100 megabit de alsanız 5 megabit de geliyor. 5 megabit upload da geliyor. 200 megabite çıktınız yine 5 megabit de geliyor. Bence artık kesinlikle ve kesinlikle 20 megabitin altı upload olmaması gerekiyor. Yani buna bence operatörler ortak bir çare bulmalı artık. Ya şimdi pandemi döneminde bir ara hızları iki katına çıkardılar. İşte Telekom 8'e çıkarttı 4'ten. İşte Turkcell 20 sundu. Ama bir anda yanlış hatırlamıyorsam yine Haziran itibariyle miydi? Ya da Temmuz. Bir anda kaldırdılar. Bir anda eski düzene döndüler. Ki şu da görülmüş oldu aslına bakarsan. Yani bu demek ki bu upload hızları sonuna kadar, yani verilebilecek hızlarda verilebildiği zaman da hiç problem yaşanmıyordu. Çünkü hiç şöyle ben çevremden bir şikayet duymadım. Okey, işte herkes upload hızları yükseldi ama işte internette yavaşlama yaşıyoruz, internette problem yaşıyoruz. Hiç böyle bir problem duymadım. Ya bu upload problemi çok önem kazandı ve çok da önem kazanmaya da devam ediyor. Çünkü siz bir işte mesela bizim podcast yayınından düşün, örnek veriyorum. Siz bir yani 100 megabaytlık, hatta işte 100 megabayt demeyelim çünkü artık günümüz için çok düşük bir değer. 1 gigabaytlık bir yayını işte bir podcast kanalına ya da işte YouTube'a vesaire yüklemeye çalışırsanız ciddi zamanlar harcamanız gerekiyor. Ciddi şekilde beklemeniz gerekiyor. Özellikle de upload hızınız yeterli değilse. Ya bence bunun artık üstesinden gelinmeli. Artık 2021 geliyor. Hala komik upload hızlarıyla internet servislerine abone olmak, paketlerine abone olmak bana çok komik ve çok çok yanlış geliyor açıkçası. Bakalım, göreceğiz. Diğer operatörler de muhtemelen yeni paketlerini duyuracaklardır diye tahmin ediyorum.
Yani Türkiye'de internetin hızının çok düşük olduğu bir gerçek. Özellikle şeylere bakıldığında, hani Avrupa ülkelerine.
Çünkü hiçbir yatırım yapılmıyor.
Şeye bakıldığında işte. Benim bildiğim Türkiye'deki internet hızı ortalama da 6.3 megabit. Yani ortalaması o. Yani tabii 100 megabit alan da var. Ama yani çok daha düşük hızda internete bağlanan da var. Türkiye'deki ortalama internet hızı 6.3 megabit. Bu anlamda yani Afrika ülkeleri ve işte Asya'daki bazı birkaç tane az gelişmiş ülke haricinde bizden daha az internet hızı olan ülkede yok. Öyle gözüküyor.
Peki internet demişken o zaman YouTube'daki bir gelişmeye devam edelim. Eğer ki işte 13 yaş altı bir çocuğa sahipseniz ya da çocuklara sahipseniz, biliyorsunuz YouTube'un bir de YouTube Kids diye bir ek uygulaması var. Özellikle bu yaş grubu için. Tabii ki de üzülerek altını çiziyorum tekrar burada da. Ülkemizde kullanıma sunulamıyor. Ama farklı yöntemlerle kurabilirsiniz. Özellikle Android tarafında işte APK'sini indirip de kurulum yapabilirsiniz. iOS tarafında kurmak isterseniz de işte Türkiye haricinde bir store üyeliğiniz varsa, account'ınız varsa onun üzerinden kurabilirsiniz. Ki normal YouTube'un ben kesinlikle kullanıma karşıyım. Öyle söyleyeyim çocuklarda, çünkü inanılmaz moderasyonsuz bir içerikler var. Ama bir YouTube'da şöyle bir problem de vardı ama. Bunu mutlaka yaşamışsınızdır. Diyelim ki bir oyun var. Bir oyun oynuyor. İşte çocuğunuz. O oyunda o bazen reklamlar çıkabiliyor. İşte adlar sunuluyor. İşte onunla tıkıldığı zaman da size bir siteye yönlendiriyor. Oyunun sitesine yönlendiriyor diyelim. Oradan da videolara erişebiliyordu. YouTube videolarına erişebiliyordu. YouTube bu durumda ikinci bir third party bir uygulama ya da bir site üzerinden erişilen YouTube videolarına orada bir yaş şartı aramıyordu. Onları açıyordu. Onları izleyebiliyordu. Yaşına bakmazsızın kullanan kişinin. Şimdi burada bir geliştirmeye gitmişler. Diyor ki eğer benim kendi YouTube uygulamam haricinde de third party bir site ya da uygulama üzerinden de YouTube videosuna erişmek istenirse eğer mutlaka bir yaş tanımına takılacak. Yani bir yaş sınırlamasına takılacak girmek isteyen kişi ve işte bu yaşını kanıtlaması gerekecek. YouTube'un algoritmalarıyla artık işte login olup da girmesi istenecek o videoyu seyretmesi için. Yani yaş sınırlaması ve moderasyon biraz artmaya başlıyor ki güzel bir gelişme YouTube tarafında. Artık işte saçma sapan videolara, işte moderasyonsuz videolara erişim kısıtlanacak. Bunları yapanlar da yavaş yavaş ortadan kaybolacak diye umuyoruz. Ama bekleyip göreceğiz.
Şey anlamında ben zaten kendi çocuğumun erişebileceği her türlü akıllı cihazdan YouTube uygulamasını kaldırdım. Sırf senin bu söylediğin sebeplerden dolayı. Çünkü önüne gelen herkes YouTube'a bir şey yükleyebiliyor. Ve hiç belki de seyretmesini asla istemediğim bir içeriğe de çocuk rahatlıkla ulaşabiliyor. Onu seyretme, bunu seyretme dediğin zaman da zaten çocuk aklınca yasak olan şey daha bir keyif verdiği için neyi seyretme diyorsan da onu seyretmeyi daha çok seviyor. Onun için en doğrusu oydu. Ben yani bir önceki programda da söylemiştim. Netflix'in Kids tarafını çocuklar için daha çok önerilir halde. Yani tabii ki televizyon karşısında saatlerce otursun veya tablet karşısında saatlerce otursun demiyoruz ama hani eğer öyle bir vakit geçiriyorsa buna müsaade ediyorsanız da en azından orada YouTube'da değil de daha kontrollü bir içerim olduğu Netflix tarafında bu vakti harcaması ben daha uygun buluyorum. Ya bu bugün herhalde ki yaptığımız bugünkü programımızda bunu 3-4 kere söyledik. Ne yazık ki bu platformda Türkiye'ye gelmiyor diye. Ya bu biz bu makus talimizi nasıl kıracağız?
Güzel bir söylem.
Yani YouTube'un bu yani Kids'i, Disney Plus gibi hani başka şu an aklıma gelmeyen ama olmayan birçok hizmet var.
Bunlar Apple TV Plus örneğin.
Apple TV Plus.
Neredeyse bütün ülkelerde, dünya ülkelerinde duyuruldu. Hizmeti açıldı. Sadece Türkiye'de yok. Ne zaman geleceğiyle ilgili hiçbir bilgi yok. Aynı Disney Plus'ta olduğu gibi.
Bu birazcık Türkiye'de korsan kullanımın ne yazık ki diğer ülkelere nazaran daha fazla oluşundan dolayı. Böyle mi yorumluyorsun?
Bence değil. Neden dersen Kıvanç şu şekilde düşünüyorum. Hani Netflix'in güzel bir abonesi olduğunu biliyorum. Ama şu var. Yani biraz artık regülasyonlar mı diyelim? Yani biliyorsun o tarafı da Rütü'ye bağladılar. İşte orada bir sansür vesaire gündeme geldi. İşte içerikliğe karışılmaya başlandı. İşte Netflix izleniyor. İşte gay olacaklar. Gaylere dönüşecek. İşte yeni nesil vesairesi vesaire diye bayağı bir söylemler oldu. Ama ben şu açıdan katılmıyorum. Bir kere hiçbir yayını izleyip de işte gay vesaire lezbiyen olamazsınız. Bu içinizden geliyorsa o şekilde yaşarsınız bu arada. Bunun da hiçbir sakıncası yok ayrıca. Ama siz bunun korkusuyla yaşıyorsanız bence yaşamayın açıkçası çok net bir şekilde. İkincisi de şu, zaten para verdiğiniz paralı bir içerik sahibiyseniz, paralı bir abonelik kullanıyorsanız ben açıkçası bunun hiçbir denetim kuruluna tabi olmasını istemem. Çünkü çok saçma. Siz bir aboneliğe, bir servise para vermişsiniz. Bir başka bir kuruluş size diyor ki hayır sen bunu izleme. Ben bunu senin izlemene uygun görmüyorum. Bana hiç doğru gelmiyor açıkçası.
Yani ben şeye katılıyorum. Şimdi Netflix'in içerisindeki belli içeriklerin sansürleniyor olması yani katılıyorum derken yani bunun yapılmasına katılıyorum değil. Yani senin söylediklerine katılıyorum. Şöyle ki evet içinde belki bazı kişilerin çok hoşlanmayacağı içerikler var. Doğru. Ama ya bu kimsenin karşısına sürpriz olarak çıkmıyor. Yani sen hani ailemle oturayım hep beraber hani bir şey seyredeyim derken seyrettiğim filmde bir anda hani ailenle beraber seyretmekten çok keyif almayacağım bir sahne çıkmıyor zaten başında her şeyin biliyorsun değerlendirmesi var her filmin ve her dizinin hangi yaş grubuna uygun olduğu, nasıl öğeler barındırdığının ön bilgilendirilmesi yapılıyor. Yani artık hani o iş çok fazla böyle sürprize gebe bir şey değil. Yani hani ailece bir romantik komedi filmi seyredelim diye oturduğunda vahşet sahnesiyle karşılaşmıyorsun artık. Günümüz şeyi bunu gerektirmiyor yani. Onun için yani tercih etme, seyretme. Yani seyreden de tercih ederek seyredecek. Kadar basit. Yani bunu engellediğin zaman ister istemez bir böyle bir gizem yaratıyorsun. Ya bak bunu seyredemezsiniz dediğin zaman. Yani yasaklanan şey her zaman daha cazip gelir. Yasaklanan şey her zaman merak uyandırır. Yani yasakladığın zaman emin ol ki normalde 10 kişi seyrediyorken bu sefer 20 kişi seyrediyor. Yani çünkü o yasağı günümüz teknolojisinde delmenin birçok yöntemi var. İşte VPN'in şusu busu birçok yöntem. Hani uzmanı değilim ben ama hani bir şekilde insanlar o yasaklı içeriklere erişebiliyorlar. Onun için hani yasaklamak ne derece doğru? Yani ben çok fazla doğru bulmuyorum açıkçası.
Kesinlikle. Bir de ek nokta yapmak istiyorum sadece. Şöyle. Mesela sen de kendinden de düşün. Netflix olsan, işte Disney Plus olsan, Apple TV Plus olsan, ben hiçbir şekilde bir ülkedeki bir kurumun gelip de işte şu filmden şu sahneyi makaslayacaksın, sansürleyeceksin, işte sigara göstermeyeceksin, alkol göstermeyeceksin demesini istemezdim. Çünkü baktığın zaman mantıklı değil. Şimdi ben bir içerik paketi oluşturmuştum. Ona göre benim editörlerim, dünyada çalışan editörlerim o içeriği oluşturmuşlar, uygulayabilir hale getirmişler ve ben de işte altyazılarını ekleyip de bunu ülkelerde zaten kullanıma sunmuşum. Neden şimdi ben Netflix ya da işte Disney Plus vesaire yetkilisi olarak bu içerikleri işte yayınlamış olduğum ülkedeki işte kuruluşlara göre ya yani denetici kuruluşlara göre tekrardan bir editör tutup da işte kesip biçeyim, düzenleyeyim. Yani niye bu efora gireyim ki? Hiç gerek yok. Yani ben firma olsam ben de girmek istemezdim açıkçası. Yani bu açıdan bana çok mantıksız geliyor. Beğenmiyorsun ya da istemeyen seyretmesin. Zaten işte senin de belirttiğin gibi ratingleri var her uygulamanın girişinde. Orada gösteriyor bir şiddet içeriyor mu? İşte erotik bir sahne içeriyor mu vesaire gibi. Yani istemeyen zaten bu şeyleri gördükten sonra, bu işaretleri gördükten sonra zaten izlemeyi bıraksın. Profiller de var. Diyelim ki siz çocuğunuz için Netflix'i izletirmek istiyorsanız orada yine bir kids profili var. Kids profili oluşturun. Zaten o içerikte hiçbir şekilde erişemezsin. Kendi yaş grubunda ona uygun hangi içerikler varsa, hangi ratingler varsa onlara erişebilsin. Bu aynı şekilde Amazon Prime için de geçerli. Orada da profiller var. Onu da tavsiye ederim ben Netflix'te. Sen nasıl işte kids içeriğini tavsiye ettiysen. Evet ben de bu arada gayet kullanışlı buluyorum. İçerikleri gayet yeterli. Aynı şekilde Amazon Prime'da da var. Bu profil oluşturma seçeneği. Orada da eğer ki çocuk sahipleri YouTube harici ki YouTube'un default sürümünü kullanmalarını kesinlikle önermiyoruz zaten biliyorsun. Kids haricinde hiçbir içerik iyi değil. Çünkü moderasyon yok. Yani dediğim gibi ya şeyi seyredebilirler burada hem Amazon Prime'ı hem de Netflix'in Kids içeriğinden yararlanabilirler. Peki internette devam edelim tekrar. Twitter'a yeni bir özellik geldi. Beta olarak kullanıma sunuldu. Artık işte Twitter üzerinden sesli mesaj gönderebiliyorsunuz DM'lerle. Yani aynı WhatsApp'tan bunu kullandığınızı düşünün. WhatsApp'ta nasıl uyguluyorsanız sesli mesaj gönderiyorsunuz. Twitter'da da gönderebileceksiniz. Özellikle de bence daha hızlı ve daha pratik bir şekilde işte orada tekrardan klavyesiyle vesaire de bir mobil cihazda yazmak yerine sesli mesajda kişiye, arkadaşınıza ya da karşı tarafa mesaj gönderebiliyor olmak güzel bir özellik. Bir de LinkedIn tarafında bir güncelleme geldi. Bu güzel bir güncelleme. Storyler geldi. Aslına bakarsanız bir nevi storyler geldi LinkedIn tarafına. Bu storyler ne? İşte Instagram'dan biliyorsunuz. Instagram'da Reels var. İşte Stories var. Ondan sonra Snapchat'te işte bu hikayeler var. Siz orada küçük klipler halinde kendi işte durum bildirgelerinizi yayınlıyorsunuz. Yani LinkedIn'de de gelmiş bu. Oradan siz bir postta işte durum güncellemenizi yapmak yerine artık işte bir story üzerinden kendi küçük hikayeniz üzerinden, hikaye klibiniz üzerinden de işte durum güncellemenizi yayınlayabileceksiniz. Yani çok önemli bir özellik gibi gelmese de en azından kendi kullanımım için iki tane önemli yenilikle geliyor bu güncelleme LinkedIn update'i. Artık Zoom'dan ve Teams üzerinden de videolarınızı işte yine bu storyler üzerinden yayınlayabileceksiniz. Bence güzel olan bu. Diyelim ki işte bir webinarınızın klibini çektiniz. Webinarınızı yayınlamadan önce oradan işte kesip biçtiğiniz klipleri de bir story olarak işte sizi takip edenlere gönderebileceksiniz. Benim tek hoşuma giden özellik bu oldu açıkçası. Bu arada bunun dağıtımı ülkelere göre değişiklik gösterebiliyor. Burada söylediğimiz Twitter dahil feature'ların dağıtımı henüz Türkiye'de kullanıma sunulmamış olabilir. Ya da sadece beta account'lara gelmiş olabilir. Girip de göremezsiniz, şaşırmayın. Okey, benim tarafımda notlar bu kadardı aslına bakarsanız. Sadece bu hafta müzik ve film, Netflix vesaire dünyasında çok fazla bir gelişme olmadığı için notlarım arasına eklememişim. Belki sende vardır diye tahmin ediyorum ama sadece Mandalorian'la ilgili bir söylenti var. Mandalorian sezon 3'te Pedro Pascal, yani Mandalorian'ın kendisinin olmayacağı söyleniyor. Sadece işte onun çeşitli problemler yaşadığı dedikoduları var şu an için. Bunların hiçbir tanesi şu anda resmi şekilde açıklanmış değil bu arada. İşte deniyor ki Pedro Pascal işte o Mandalorian'ın görüntüsünü biliyorsunuz. Sürekli işte maske içerisinde, o işte zırh içerisinde dolaşan bir karakter. İşte Pedro Pascal bundan rahatsızlık duyuyor. İşte kendi izini hiç gösteremiyor. Diğer aktörler daha ön plana çıkıyor. Bu yüzden rahatsız, ayrılmak istiyor diye söylentiler var. Ve hatta işte sezon 3'te hiç gözükmeyecek. Yani kendi yüzüyle gözükmeyecek. Yine sadece o zırhı, Mandalorian'ın karakterini göreceğiz ama sadece sesiyle sezon 3'te dahil olacak. Sezon 4'te belirsiz diyorlar. Bakalım, bunu hep beraber göreceğiz. Sezon 2'nin yayınlanmasına çok az kaldı. VPN'ler umarım hazırdır Disney Plus için. Çünkü yine hiçbir gelişiyle ilgili Türkiye'ye maalesef bir gelişme olmadı. Peki, benim tarafta bu kadarlık Kıvanç. Sen de iki notlarına bak istersen.
Ya ben birazcık işte dediğim gibi bugünkü para piyasası kurulunun kararına çok kanalize olmuştum. O taraftaki gelişmeler benim için çok heyecan uyandırıyordu. Yine bununla beraber bu hafta sonu Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin liderleri bir araya geliyorlar. Ve burada yani umarım ki gerçekleşmez ama
dolar yükselir mi?
zaten bunu bilebilen birisi olsaydık herhalde yani şu anda İbiza'da yani malı gözüküyor, buna yatırmış. Şey yapmış, İbiza'da tatil yapmış.
Podcast imparatorluğunu kurmuştuk şu ana kadar.
Yani evet, yani kimse şey olmaz. Ya şeyi söyleyeyim, hazır böyle bir soru gelmişken şunu söyleyeyim. Hem YouTube'da hem başka mecralarda bu şekilde yani sırf dolar için değil, birçok MTH, borsadaki bir hisse senedi, şeydeki işte atıyorum altınla alakalı veya işte dolarla alakalı, dövizle alakalı yani fiyatı olan ve işlem gören her tür menkul kıymet için bir takım fikirler ortaya atan, şu olacak bu olacak diyen çok kişi var. Çünkü bu insanlar tarafından reyting alıyor. Yani biz bugün de bizde podcastimizin başlığı dolar XYZ olacak şu kadar gün içerisinde diye yazsak
clickbaitçiler. Bugün genel problem işte, evet.
Evet, yani 10 misli, 20 misli daha fazla dinlenir. Ama hani ben şunu söyledim, yayının başında da söyledim. Zaten sermaye piyasası kurulu kararı gereğince bu şekilde bir tavsiye niteliğinde bir yatırım tavsiyesi vermeye zaten yasak. Biz de asla vermiyoruz. Ama ben kişisel olarak, bireysel bir yatırımcı olarak da asla bu tarz sosyal medyada ücretsiz olarak ulaşılabilen hiçbir yatırım tavsiyesinde kendime tavsiye olarak almıyorum. Kimsenin de almamasını öneriyorum. Çünkü hiç kimse bir gayrimenkul, bir menkul kıymetin kısa vade içerisinde nereye gideceğine dair istediği analizle yapsa da bir fikir sahibi olamaz, bir kesin yargı sahibi olamaz. Olabiliyor olsa yani doların İki gün sonra şuraya gidebileceğini bilebiliyor olsa zaten emin olun varını yoğunu satar, gider oradaki harekete göre bir arbitraj yapar, dünyanın da parasını kazanır. İşte gidip YouTube'da şurada burada video yaratayım, content yaratayım, onu edit edeyim, onu internette yayınlayayım. Başkaları da benim bilgilerimden faydalansınlar. Bu kadar iyi niyete falan filan kimse girmez. Emin olun. Onun için yani bu tarz verilen tavsiyelere kulak asmayın. Sermaye piyasası kurulu tarafından etkilendirilmiş sertifikalı ana iştigal konuları yatırım danışmanlığı olan firmalar var. Ve bu hizmeti ücretli olarak veriyorlar haliyle. Sana kimse bedavadan para kazandırmaz. Bu ancak bu çok önemli bir know-how'dır. Bu know-how da parayla satılır. Dolayısıyla ücretsiz birisi sana bunu veriyorsa birazcık dikkatli bakacaksın ona. Yani birazcık şüpheyle yaklaşacaksın. Onun için ben de hani dolar ne olur ne biter. Hiçbir zaman bununla ilgili bir yorum yapmam, yapamam. Çünkü hiç kimse bilmez. Bunu bilebilen dünyada hiç kimse yok. En baba yatırım fonu dahi en iyi yönetilen, en karlı, en iyi yatırım fonu, global yatırım fonları dahi işte pandemi döneminde piyasaların bu şekilde darmadağın olacağını, Mart ayında bu yaşanan piyasalardaki kaosu, böyle bir şeyin yaşanacağını tahmin edemedi. Kimse bilemedi. Dolayısıyla hani burada hani bilen kişi de zaten bu bilgisini YouTube'da bedavaya kimseyle paylaşmaz.
Peki.
İşte şeyi söylüyordum. Hafta sonu Avrupa Birliği liderlerinin bir araya geleceği bir toplantı var. Umarım olmaz ama Türkiye'ye yaptırım kararı olabileceğine dair kulislerde konuşulan takım dedikodular var. Gerçek olmamasını umarız. Olması dahilinde tabii ki bunun bize olumsuz yansımaları olacaktır birçok anlamda.
O zaman bir şey alacaksanız acele edin. Hafta sonu hemen alın. Yoksa bir artışta karşılaşabilirsiniz ki zaten de sürekli karşılaşıyoruz.
Hani işte dediğim gibi hani buradan da ne çıkacağını kimse bilemez. Nasıl bir karar alınacağını kimse bilemez. Onun hani alınan kararın ekonomiye nasıl yansıyacağını da hiç kimse bilemez. Ama hani böyle bir toplantım olduğunda ama en azından bilinen bir şey. O toplantıda çıkacak kararları da ben de merakla birçok uzman gibi takip ediyor olacağım. Peki senin başka bir şeyler var mı noktaların arasında paylaşmak istediğin?
Bu haftalık benim tarafta bu kadardı. Tamamladık. Bu haftaya özel hani yayının başında da belirttiğimiz gibi biz normalde cuma geceleri bu yayını çekiyoruz ve cumartesi gününün ilk saatlerinde yayınlıyoruz. Fakat bu haftaya özel bir durum olduğu için şu an itibariyle hatta perşembe gecesi de şu an bitmiş durumda cuma gününün ilk saatlerindeyiz. Yayınımızı kaydettik. Yine güzel konularımız vardı aslında. Umarım siz de keyifle dinlemişsinizdir. Keyifle dinleyeceksiniz. Bu arada bu hafta içerisinde de Kıvanç'la birlikte şirketlerde pandemi dönemi nasıl geçiyor? Ve işte Covid'in pandemi döneminin etkisi şirketlere ve çalışanlara nasıl oldu diye güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Yine onu da önceki bölümlerimizde bulabilirsiniz. Peki cuma günleri tekrar hatırlatmak gerekirse Kıvanç'la birlikte o haftanın gelişmelerini ve bizim hoşumuza giden konuşmak istediğimiz, yorumlamak istediğimiz haberlerini değerlendiriyoruz sizlerle birlikte. Tekrardan kanallarımızı hatırlatmak gerekirse belli başlı hatta podcast platformlarının tamamında varız. Apple Podcast, Google Spotify, Google Podcast, Spotify dahil hepsinde varız. Anchor'da da varız. Anchor üzerinde ve bu saymış olduğumuz platformlar üzerinde Gece Fanzini olarak bizi aratabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Yine Anchor üzerinde sesli mesajla yorumlarınızı, değerli görüşlerinizi, sorularınızı bırakmak isterseniz mükemmel ötesi olur bizim için. Hatta bunları da yayınlarda kullanmayı da çok isteriz. Sizin oradaki değerli yorum ve görüşlerinizi, sesli mesajlarınızı. Peki bu haftalık bizden bu kadardı. Kıvanç, sen en son kapanışta bir şey eklemek ister misin? Outro öncesi.
Ekleyeyim. Bir son dakika bilgisi şu anda benim de karşımda. Bu az önce bahsettiğim bu Avrupa Birliği zirvesi, bu hafta yapılması planlanan Avrupa Birliği zirvesi, katılımcılardan bir tanesinde Covid çıkması sebebiyle 1-2 Ekim tarihlerine ertelenmiş. Az önce söylediğim gibi bu hafta yapılması bekleniyor demiştim. Burada bir haftalık gecikme var, onu da buradan düzeltmek istiyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum Emir, çok keyifli sohbet ettik. Yine çok güzel konulara değindik. Bir hafta içerisinde bu kadar gündemi de biriktirebilmiş olmamız da aynı zamanda çok hareketli bir gündem olduğunun işareti. Çok teşekkür ediyorum. Umarım haftaya yine böyle çok keyifli bir program yaparız. Yine dinleyicilerimiz de aynı şekilde keyifli sohbetimizi de doyurabiliriz diye umuyorum.
Kesinlikle. Buraya kadar tekrar bize katlanan kişilere çok teşekkür ederiz. Dinleyen herkese önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize süper bakın. O zaman outro'muz girsin. Tekrar görüşmek üzere.
Görüşürüz.